Ayrım 65 Sürü Frank Schätzing Sayfa 660 Olivier'a diğerlerine baktı. İşte bu yüzden korkmamız gerekiyor. Yır karmaşık bir ayıklama sistemini yürütmek için çok basit yöntemler kullanıyor. Eğer bir yır sağlıklıysa ve tamamen işlevsel bir reseptör çifti varsa feromon bileşmeyi başlatıyor. Ama eğer hücrenin özel reseptörü yoksa o zaman feromon ölümcül bir işlev görüyor. Bu şekilde işleyen bir tür ölüme insandan çok başka bir gözle bakar. Yır toplumunda ölüm bir gereklilik, hastalıklı bir hücreyi korumak akıllarının ucuna bile gelmez. Onlara göre bu absürt, hatta aptalcadır. Kendi evrimlerine karşı olan her tehdidi yok etmek onlar için bir zorunluluk. Kolektif tehdit edildiğinde yır ölümün mantığıyla hareket eder. Merhamet dilemek veya şefkat göstermek diye kavramlar yoktur. İstisnalar olmaz ve öldürme mantıklarının gaddarlıkla alakası yok. Bu tür fikirler yıra çok yabancı ve bu nedenle asla bizi neden öldürmemeleri gerektiğini anlayamayacaklardır. Hele ki onlar için çok ciddi bir tehdit oluşturduğumuz düşünülürse. Çünkü biyokimyaları buna karşı çıkacak bir ahlaka izin vermiyor dedeliği, ne kadar zeki olsalar da.
Ah harika diye araya girdi Vanderbilt. Channel No 5 kullandıkları sırlarını öğrendik de ne oldu? Demek istediğim bunu bilmek ne işimize yarayacak? Hep birlikte gidip onlarla bileşebilir miyiz yani? Pekala, o zaman gidip bir grup yır ile parti yapayım.
Crow'unu aşağılayan bir bakış attı. Sanki seni aralarına alacaklar da.
Siktir git Crow.
İstediğiniz kadar kavga edin dedi ana bak. Ama Karen ve benim tek hücrelerin nasıl düşünebildiklerine dair bir fikrimiz var. Zigor, Mick ve Sue bu yüzden saçlarını başlarını yoldular. Biyolojik olarak saçmalık ama birçok soruyu da cevaplayabilir. Weaver söz aldı. Sanal amiplerimizi yapay DNA ile programladık ve sürekli mutasyon geçirecek şekilde kurguladık. Bir başka deyişle DNA öğreniyor. Birden kendimizi başladığımız noktada buluverdik. Yani bir nöron bilgisayarı ile... Böyle bir elektronik beyni işlevsel en küçük birimlerine kadar ayırıp onları tekrar düşünen bir bütün olarak yeniden bir araya getirmeye çalışmamızı hatırlarsınız. İşe yaramamıştı. Yani tek hücrelerin öğrenme kabiliyeti olmadan. Ama biyolojik bir hücrenin öğrenebilmesinin tek yolu DNA'sındaki mutasyonlar vasıtasıyladır ve bu esasen mümkün değildir. Yine de sanal hücrelerimize bu yeteneği verdik. Sue'nun tanımladığı gibi bir koku kullandık. Sadece bütün işlevleriyle birlikte nöron bilgisayarımızı geri kazanmakla kalmadık diye devam etti ana bak. Doğal ortamlarında işleyen gerçek ve canlı yır elde ettik. Küçük eserimizin fazladan birkaç özelliği daha vardı. Hücrelerimiz üç boyutlu uzayda hareket ediyordu. Bu sanal uzaya derin deniz koşullarını işledik, basınç, akıntılar, sürtünme vesaire. İlk olarak bir kolektifin üyelerinin birbirini nasıl tanıyabileceği sorusuna yanıt bulmamız gerekiyordu. Feromon hikayenin sadece yarısı, diğer yarısı ise kolektifin büyüklüğünü sınırlamayı içeriyor. İşte bu noktada Zigor ve Sue'nun buluşu devreye giriyor. Yır amplikonlarının küçük ve çok değişken bölgelerde farklılıklar gösterdiğini keşfettiler. Böyle bir bilginin hangi sonuca varacağını biliyorsunuz. Hücreler var olmaya başladıktan sonra DNA'larını değiştirmiş olmalılar. Biz olanın tam da bu olduğunu, çok değişken bölgelerin birbirlerini tanımaları ve kolektifin büyüklüğünü sınırlandırmak için bir kod işlevi gördüğünü düşünüyoruz. Aynı kodlamaya sahip olan yır hücreleri birbirini tanıyor ve küçük kolektifler daha büyük olanları ile birleşebiliyor dediliği. Bu doğru dedi, Weaver başını salladı. Biz de aynı şekilde sanal hücrelerimizi kodladık. Her hücre yaşam alanları ile ilgili bir çeşit temel bilgiye zaten sahipti. Şimdi ise bazı hücreler diğerlerinin sahip olmadığı başka bilgilere kavuştu. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bileşerek bir kolektif oluşturmaya başlayan ilk hücreler aynı kodlamayı paylaşanlar oldu. Sonra farklı bir taktik denedik ve birbirlerine uyumlu olmayan iki kolektifi birleştirmeye çalıştık. İşe yaradı ve sonra akla gelmeyecek bir şey oldu. Birbirinden farklı olan kodlamalarını değiş tokuş etmeyi becerdiler ve birbirlerini güncellediler. Kendilerini aynı ve yeni bir türdeş kodu paylaşacak şekilde programladılar. Hepsinin paylaştığı daha yüksek bir bilgi seviyesine ulaştılar. En sonunda iki kolektif birleşti, sonra onlara bir üçüncüsü katıldı. Böylece daha önce var olmayan yeni bir şey ortaya çıktı. Sonra öğrenme stratejilerini incelemek istedik dedi Anavak. Bir kez daha iki kolektif yarattık. Her ikisi de farklı kodlamalara sahipti. Birine belirgin bir deneyimle ilgili bilgi yükledik. Bir düşman saldırısı. Biliyorum çok orijinal değil ama bir köpek balığını kullanmaya karar verdik. Köpek balığını kolektiften koca bir parça ısırmak üzere programladık ve sonra kolektife ondan nasıl kaçabileceğini gösterdik. Saldırı anında küre formunu bırak ve bir pisi balığı gibi kendini yassılaştır emrini verdik. İkinci kolektif bu numarayı bilmiyordu ve ısırıldı. Sonra iki kolektifin bileşmesine izin verdik ve ortaya çıkan yapının üzerine köpek balığını saldık. Yani kolektif köpek balığından kurtulmayı başardı. Bütün kütle yapılması gerekeni öğrenmişti. Sonunda iki kolektifi daha küçük gruplara böldük ve hepsi de bir köpek balığından nasıl kaçabileceklerini biliyorlardı.
Yani çok değişken bölgeler öğrenmelerine olanak sağlıyor diye sordu Crow.
Evet ve hayır dedi Weaver notlarına bakarak. Teorik olarak mümkün ama bilgisayarda bu çok uzun sürüyor. Havuz güvertesinde bize saldıran jöle kütlesi tepki vermekte inanılmaz derecede hızlıydı ve muhtemelen aynı hızda düşünebiliyordu. Bu süper iletken bir organizma, devasa ve değişken bir beyin. Kendimizi küçük bölümlerle sınırlamanın bir anlamı yoktu. Bu yüzden tüm DNA'yı öğrenme kapasitesine sahip olarak programladık ve bu da düşünme hızını muazzam arttırdı.
Ve bu ne anlama geliyor diye sordu Lee.
Vardığımız sonuçları sadece toplantıdan önce yaptığımız birkaç denemeye dayandırabiliriz. Ama şu çıkarıma yetecek kadar şey gördük. Bir yıl kolektifi büyüklüğü ne olursa olsun en son teknoloji paralel işlemciler kadar hızlı düşünebiliyorlar. Tek tek hücreler tarafından alınan bilgi birleştiriliyor ve bilinmeyen araştırılıyor. Başlarda bazı kolektifler yeni koşullara uyum sağlayamadı ama bileşip bilgi alışverişi yaptıklarında öğrendiler. Belirli bir noktaya kadar öğrenme süreçleri çizgisel ilerledi ama bir süreden sonra kolektifin davranışı tahmin edilemez.
Bekle bir dakika diye sözünü kesti Shankar. Yani programın kendine ait bağımsız bir yaşam sürmeye başladığını mı söylüyorsun?
Onları tamamen yeni koşullara maruz bıraktık. Problem karmaşıklaştıkça amipler daha sık bir araya gelmeye başladılar. Programlanmamış stratejiler geliştirmeleri çok sürmedi. Yaratıcı bir biçimde çalışmaya başladılar, meraklı oldular, giderek artan bir hızla öğrendiler. Sadece birkaç test yapacak zamanımız oldu ve bu sadece bir bilgisayar programı ama sanal yıl verilen her türlü şekle girmeyi öğrendi. Başka canlıların biçimlerini taklit etmeyi ve çeşitlendirmeyi. Hassaslık karşılaştırmasında bizim parmaklarımızın odun gibi kalacağı dokunaşlar geliştirmeyi öğrendiler. Objeleri nano ölçekte incelediler ve deneyimlerinin her biri tüm hücrelerle paylaşıldı. Bizi aptallaştıracak problemleri çözdüler.
Haberler odanın ortasına çökerken ağır bir sessizlik oldu. Suratlarına bakınca güvertedeki olayları hatırladıkça anlaşılıyordu. Sonunda Lee konuştu. ''Bana bir problem örneği ver.''
Anavak başıyla onayladı. ''Diyelim ki ben bir yır kolektifiyim. Daha önceden yetiştirdiğim, bakteri yüklediğim ve deniz yatağına taşıdığım solucanlarla koca bir kıta yamacını istila etmeyi becerdim. Yamaç boyunca uzanan hidratları yok etmelerini istiyorum. Ama küçük bir sorun var. Yardım almadan toprak kaymasını başlatamam.''
Bu doğru dedi Johansson. Bunu nasıl yaptıklarını hala anlayamadık. Solucanlar ve bakteriler işin temelini hallettiler. Ama afetin gerçekleşmesi için gereken küçük bir şey hala eksik.
Mesela su seviyesindeki az bir düşüş gibi bir şey mi? Hidratların üzerindeki basıncı azaltacaktır. Ya da kıta yamacındaki suyun sıcaklığında biraz yükselme.
Aynen öyle.
Mesela bir derece.
Muhtemelen işe yarar ama emin olamam.
Pekala, biz dersimize çalıştık. Hakon Mosby Çamur Volkanı Norveç kıta yamacından çok uzakta değildir ve 1250 metre derinlikte bulunmaktadır. Çamur volkanları lav püskürtmez. Onun yerine yeryüzünün içlerinden gaz, su ve çökeltiyi deniz tabanına çıkarır. Bir çamur volkanının çevresindeki su sıcak değildir ama daha ılıktır. O zaman ne yapacağım? Devasa bir yır kolektifi olana dek bileşeceğim. Sonra kendimi bir hortum haline getireceğim ve epey uzun bir hortum olmam gerektiği için duvarlarımın genişliğini birkaç hücre kadar tutacağım. Benden çok büyük rakamlarda bulunması gerekiyor. Milyarlarca hücre. Ama böylece birkaç kilometre boyunca uzayabiliyorum. Hortumumun ağzının çevresi 500 metre kadar. Yani volkanın ana kraterine denk geliyor. Volkanın içinden gelen sıcak suyu dev bir su tesisatı gibi solucanlarla bakterilerin yıkıcı kazılarını yaptıkları alana taşıyorum. Ve sonunda işte yamaç çöküyor. Aynı yöntemle Grönland yakınlarındaki suyu ısıtabilir ve kutup buzullarını eritebilirim ve böylece Gulf Stream'i durdurabilirim. Peki ama bunları yapabilen senin bilgisayarındaki yır ise dedi Peek kuşkulu bir ifadeyle, gerçek yır neler yapabilir? Weaver dudaklarını büzdü. Tahminimce çok daha fazlasını. Yüzmek. Weaver'ın bedeni de zihni kadar gerilmişti. Operasyon odasını terk ettiklerinde ana vaka havuza girmek isteyip istemediğini sordu. Omuzları ağrı içindeydi. Üstelik dayanıklılık gerektiren her türlü sporu yaptığından bedeninin sınırlarını zorlamaya alışkın olsa bile... Belki de sorun budur dedi kendi kendine. Belki de dayanıklılık gerektirmeyen bir spor dalı seçmeliydin. Anavak onunla geldi. İkisi de kabinlerinde mayolarını giydiler ve sonra bornozlarına sarılmış bir halde tekrar buluştular. Havuza giden yolda yürürlerken Weaver Anavak'ın elini tutmak istedi. Aslında tam olarak istediği bu değildi. Ama insanların nasıl olup da böyle şeyleri kendilerini utandırmadan başlatabildiklerini bilmiyordu. Hayatındaki radikal dönüşümden önce yoluna çıkan herkesle birlikte olmuştu. Ama aşk hiç söz konusu olmamıştı. Şimdi kendini utangaç çekingen hissediyordu. Nasıl flört edileceğini bile bilmiyordu. Daha bir gece önce insanlar ölmüşken ve tüm dünya bir felaketin eşiğinde salınırken nasıl olup da sonunda yatağa gireceklerdi? Neden bunu bu kadar büyütüyordu ki? Independence'ın yüzme havuzu bir savaş gemisi için şaşırtıcı derecede davetkar görünüyordu. Bornozu omuzlarından kayarken Anavak'ın bakışlarını ensesinde hissetti. Aniden adamın onu ilk kez böyle gördüğünü fark etti. Mayosunun kesimi derindi ve arkası epey açıktı. Tabii dövmesi de görünüyordu. Bilinçli olarak kenara yürüdü, zarifçe yaylandı ve atladı. Kolları öne uzanmış suya girdi, yüzeyin tam altındaydı. Ardından Anavak'ın yüzdüğünü duydu. Belki burada olur diye düşündü. Onu yakalayacağını yarı ümit ederek ve bundan yarı korkarak bacaklarını çırptı ve hızlandı. ''Ödlek, git ve yap işte. Derine dal ve seviş, suyun altında. Birleşmek.'' Fikir bir anda aklına geldi. Komik denecek kadar basitti ve maalesef epey saygısızcaydı. Ama işe yararsa dahice olacaktı. Böylece yır geri çekilmeye barışçıl bir yolla ikna edilebilirdi veya en azından yeniden düşünmeleri sağlanırdı. Parmaklarını havuzun kenarındaki karolarda gezdirdi. Ayağa kalkıp gözlerindeki suyu sildi. Fikir neredeyse şok ediciydi ve Anavak'ın ona yaklaştığı her metrede kendine olan güvenini kaybediyordu. Bu fikri bir düşünmesi gerekiyordu. Anavak birden çok yakınına gelmişti. Havuzun kenarına tutundu. Sanki yıllar öncesinde Manş Denizi'nin soğuk sularındaymış gibi göğsü sıkışıyor ve kalbi çarpıyordu. Şimdi. Anavak'ın ellerini belinde hissetti. Dudakları aralandı. İçi korkuyla ürperdi. Bir şey söyle dedi kendi kendine. Söyleyebileceğim bir şey olmalı, herhangi bir şey. Zigur kendini daha iyi hissediyor. Kelimeler ağzından kurbağalar gibi sıçramıştı ve adamın gözlerindeki hayal kırıklığını görebiliyordu. Adam ondan uzaklaştı ve gülümseyerek ıslak saçlarını geriye itti. Evet, o komik kazası. Nasıl bu kadar ahmak olabilmişti? Ama onu rahatsız eden başka bir şey var, bir sorun. Dirseklerini havuzun kenarına dayadı ve kendini yukarı çekti. Sana söylediklerimi ona söyleme ama herkese söylediğimi düşünmesini istemem. Sadece senin fikrini duymak istiyorum. Zigur'un bir sorunu mu var? Asıl sorun sende, aptal, aptal. Nasıl bir sorun diye sordu Anavak.
Garip bir şey görmüş ya da en azından gördüğünü sanıyor. Dediklerine bakınca ben de ona inanıyorum. Ama sonra insan merak ediyor. Tamam, anlatıyorum.
Kumanda odası. Lee, Weaver Anavaka Johansson'un ikilemini anlatırken dinledi. Monitörlerde kusursuz bir biçimde sabit oturuyordu. Ne kadar sevimli bir çift diye düşündü. Ama sohbetlerinin konusundan pek memnun değildi. Robin tüm görevi tehlikeye atmıştı. Sadece beyninden sonsuza kadar silinmiş olması gereken anılarını Johansson'un daha fazla hatırlayamayacağını umabilirdi. Ama Weaver ve Anavak bunun dedikodusunu yapıyorlardı.
Haydi ama çocuklar diye düşündü. Neden vaktinizi böyle saçmalıklarla harcıyorsunuz ki? Sadece Zigur amcanızın anlattığı bir korku öyküsü işte. İstediğiniz an birlikte yatağa atlayabilirsiniz. Bunu istediğinizi görmemek için kör olmak gerek. Ama siz sevişmek için çok acemisiniz.
Lee içini çekti. Donanmada kadınlar da erkekler gibi görev almaya başladığından beri epey sakar samimiyet girişimlerine şahit olmak zorunda kalmıştı. Her zaman çok belli olurdu. Can sıkıcı ve ilkeldi. Eninde sonunda herkes birbiriyle yatağa girmek isterdi. Herhalde Johansson'un zihnini okumaya çalışmaktansa yapacak daha iyi şeyler bulabilirlerdi.
Robin'in kimliğinin açığa çıktığı fikrine alışmaya başlasak iyi olur, dedi Vanderbilt.
Siyah ajanı tam arkasında duruyordu. Elinde bir fincan kahve vardı. İkisi odada yalnızdı. Peak havuz güvertesinde temizlik operasyonunu hızlandırmaya çalışıyor ve dalış ekipmanlarının durumunu tespit ediyordu.
Sonra ne olacak?
Almak zorunda olduğumuz karar çok açık.
Böyle bir şey yapmaya hazır değiliz. Robin hala meşgul. Üstelik bunu yapmamak daha iyi olur.
Sorun ne Jack? Vicdan azabımı duymaya başladın.
Sakin ol tatlım. Bu senin lanet planın ama onun işe yaramasını sağlamak benim görevim. Vicdan azabı yoluma çıkmaz. Buna bahse girebilirsin, hıçkırdı. Her şeyden öte düşünmem gereken bir itibarım var.
Lee ona döndü. Var mı?
Vanderbilt gürültüyle kahvesini öpürdetti. Hoşuma giden tarafın ne biliyor musun Jude? Feci kötüsün. Kendimi iyi bir adam gibi hissetmeme sebep oluyorsun ve bu sana bir şeyler ifade ediyor olmalı.
Muharebe Bilgi Merkezi. Crow ve Shankar bir anlam çıkaramıyorlardı. Bilgisayar ekranı labirent gibi görüntülerle dolmuştu. Paralel çizgiler birbirinden uzaklaşıyor, dışarıya doğru ilerliyor, kıvrılıyor ve sonra birleşiyorlardı. Aralarında değişik ebatlarda boşluklar uzanıyordu. Benzer bir görüntü dizisi scratch sinyalini oluşturmuştu. Sanki büyük bir resimde birbirlerini tamamlayacaklarmış gibi görünmüşlerdi ama bir şekilde olmamıştı. Çizgiler birbirini tutmuyordu ve şu anda çizgilerin ne mana ifade ettiği konusunda Crow'un hiçbir fikri yoktu.
Su temel bilgi diye mırıldandı Shankar ve her su molekülü ikincil veri ile eşleştirilmiş. Ama neyi tarif ediyorlar? Suyla ilgili bir özellik mi?
Mesela
sıcaklık.
Evet, ya da tuzluluk oranı.
Kimyasal veya fiziksel özelliklerle hiç ilgili olmayabilir. Belki de veri yırı tarif ediyor. Çizgiler nüfus yoğunluğu olabilir.
Yani bize nerede yaşadıklarını mı söylüyorlar?
Shankar çenesini ovdu.
Pek mümkün görünmüyor, öyle değil mi?
Bilmiyorum Murray. Biz onlara şehirlerimizin yerini söyler miydik?
Hayır ama yır bizim gibi düşünmüyor.
Hatırlattığın için teşekkürler. Crow sigarasından bir nefes aldı. Pekala, baştan başlayalım. Su. Mesajın bu kısmı yeterince açık. Su bizim dünyamızdır.
Bu durumda bizim gönderdiğimiz mesaja aynı cevabı vermiş oluyorlar.
Doğru. Biz onlara karada ve açık havada yaşadığımızı söyledik ve daha sonra DNA'mızı ve vücut şeklimizi tarif ettik.
Eğer geri kalanına da aynen karşılık verdilerse bu çizgiler onların formlarını tarif ediyor olabilir mi?
Crow dudaklarını büzdü.
Ama bir şekilleri yok. Demek istediğim tek hücrelilerin tabii ki bir biçimleri var. Ama kendilerini öyle tanımlamaktansa bir kolektif olarak tarif etmeyi tercih edeceklerdir. Jölemsi maddenin hem binlerce formu var hem de hiçbir şekli yok.
O zaman form konu dışı. Başka ne gibi bir bilgi ilgi çeker? Nüfus büyüklüğü mü?
Murray, o sayının ardında o kadar çok sıfır olmalı ki tüm bu gemiyi kaplasan bile yeterli olmaz. Üstelik sürekli olarak bölünüyor veya ölüyorlar. Kendilerinin bile sayılarını bilmediğine kalıbımı basarım.
Crow sigarasını çiğnedi.
Bireysel amiplerin bir önemi yok. Tamamen önemsiz. Asıl önemli olan bütün. İstersen buna yır ideası de ya da yüce yır kimliği, yır genomu.
Şankar gözlüklerinin üzerinden ona baktı. Biz onlara sadece biyokimyamızın DNA üzerinde temellendiğini söyledik. Buna karşılık onların bizimki de demesini beklersin. Elbette kendi genomlarının dizi analizini bize vermezlerdi, öyle değil mi?
Belki de yapmışlardır.
Ama niye? Çünkü kendilerini ifade edebilecekleri çok az şeyden biri de ondan. Genomları ve bileşmeleri varoluşlarının temeli. Onlarla ilgili diğer her şey bunun etrafında dönüyor.
Tamam ama durmadan değişime uğrayan bir DNA'yı nasıl tanımlarsın?
Crowe yeniden umutsuzca ekrana bakmaya başladı.
Belki de gerçekten bir haritadır.
Neyin haritası?
Kim bilir? İçini çekti. Tekrar baştan başlayalım. H2O, suda yaşıyoruz.
Kapalı kapılar ardında. Lee koşu bandını maksimum hıza ayarlamıştı. Normal şartlarda takım ruhu adına kendi payına düşeni yapar ve jimnastik salonunda idman yapardı. Ama şu anda rahatsız edilmek istemiyordu. Off-foot hava üssü ile günlük uydu görüşmesini yapıyordu.
Moraller nasıl Jüt?
Mükemmel efendim. Saldırı ağır bir darbe oldu ama durumu kontrol altına aldık.
Ve herkes hala istekli mi?
Daha öncekinden de fazla.
Ben endişeliyim.
Başkan savaş odasında tek başına oturuyordu.
Boston tamamen tahliye edildi. New York ve Washington'dan artık umudumuzu kestik. Ve Philadelphia ile Norfolk'tan yeni korkunç haberler alıyoruz.
Biliyorum.
Bu ülke cehenneme döndü Jude. Dünyada suyun altındaki yaratıkları bilmeyen kalmadı. Birileri çenesini tutamadı ve bunun kim olduğunu öğrenmek istiyorum.
Ne önemi var ki efendim?
Ne önemi mi var? Başkan yumruğunu masaya vurdu. Amerika bu operasyonu yürütmeyi kabul etti ve Birleşmiş Milletler'den de bir piçin kendi başına hareket etmesine göz yummam. Acınası küçük ülkelerini öne çıkartmak için çok uğraşıyorlar. Burada neler olup bittiğini gördün mü? İşler çığırından çıkmaya başladı.
Neler olup bittiğini biliyorum.
Konuşan sizinkilerden biri olabilir.
Saygısızlık etmek istemem efendim ama başka insanların da kendi kendilerine yır varsayımını düşünememeleri için bir sebep yok. Üstelik duyduklarıma bakılırsa spekülasyonların çoğunluğu hala doğal afetler ve uluslararası terörizm üzerine. Daha bu sabah Pyongyang'dan bir bilim insanı dedi ki...
Ne dediğini biliyorum diye araya girdi başkan. Kötü adamların biz olduğumuzu söyledi. Suçu komünistlerin üzerine yıkabilmek için kendi şehirlerimize gizli denizaltılarıyla saldırıyormuşuz. Gerizekalılar.
Öne eğildi. Ne isterlerse onu söylesinler. Popüler olmak umurumda bile değil. Sadece bu meselenin çözüldüğünü görmek istiyorum.
Seçeneklere ihtiyacım var Jude. Başkasına yardım etmeye gücü kalan tek ülke bile yok. Amerika Birleşik Devletleri bile yardım istemek zorunda kaldı. İşgal ediliyor ve zehirleniyoruz. İnsanlar kıtanın içlerine kaçıyorlar. Tanrı'nın cezası bir köstebek gibi bu aptal sığınağa kapanmak zorunda kalıyorum. Sokaklarda anarşi ve yağma kol geziyor. Askeriye ve güvenlik güçleri adam yetiştiremiyor. Ve yurttaşlarımıza tek verebildiğimiz zehirlenmiş yiyecek stokları ile işe yaramayan ilaçlar.
Efendim...
Tanrı hala koruyucu elini batının üzerinde tutuyor ama herkes biliyor ki ayağını suya soktuğun anda parmaklarını kaybediyorsun. Amerika ve Asya açıklarındaki solucan kolonileri büyümeye devam ediyor ve La Palma çökmek üzere. Yönetimler sallanıyor. Onların cephaneliklerini kim devralacak ancak Tanrı bilir. Bizim müdahale edecek halimiz yok.
Son konuşmanızda efendim.
Başlatma şimdi. Uyanık kaldığım tüm vaktimi tutkulu konuşmalar yazmaya harcıyorum. Peki konuşma yazarları onları kullanıyor mu sanıyorsun? Bu ülkeye ve dünyanın geri kalanına ne demeye çalıştığımı bile anladıklarından şüpheliyim. Onlara insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayın diyorum. Amerikan halkının liderlerinin kararlılığını görmeye, onun bu savaşı bitirmek için şeytan hangi yüzünü dönerse dönsün ne gerekirse yapacağını bilmeye ihtiyacı var. Onlara boş ümitler vaat ederim demiyorum. En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız. Ama insanlar bunu aşacağımızı bilmeliler. Bunu konuşma yazarlarına söylüyorum. Ama onlar güven vermeye çalışırken abartılı ve samimiyetsiz oluyorlar. Korkuları yazdıklarının içine karışıyor. Kendi kendime soruyorum. Beni dinleyen var mı?
İnsanlar dinliyor dedi Lee açıkça. Dünyanın dinlediği çok az kişiden birisiniz. Sadece siz ve Almanlar.
Evet, Almanlar. Başkan gözlerini kıstı. Duyduklarım doğru mu? Almanlar kendi ekiplerini mi kuruyorlar?
Lee neredeyse koşu bandından düşecekti. Bu saçmalıktı. Elbette hayır. Sorumluluk bizde. Birleşmiş Milletler idareyi bize verdi. Almanlar Avrupa kuvvetlerini koordine ediyorlar ama birlikte çalışıyoruz. La Palma gibi.
O zaman CIA ne demeye bana bunları anlatıyor?
Çünkü Vanderbilt yalan saçıyor.
Haydi ama Jude.
O bir entrikacı, hep öyleydi.
Sevgili Jude, hakkın olan pozisyonu alma zamanın geldiğinde Vanderbilt gözünün önünde olmayacak.
Lee yavaşça nefesini verdi ve duygusallaştı. Bir an için kalkanı düştü ve çok fazla şeyi ele verdi. Bu iyi değildi. Gelecekte kendini tutması gerekiyordu. Yine de dedi bir gülümsemeyle, Jack'i bir sorun olarak değil, beraber çalıştığım bir ortak olarak görüyorum. Başkan başıyla onayladı.
Ruslar bize bir ekip gönderdiler. Karadeniz sahilindeki durum ile ilgili CIA'ya kapsamlı bilgi veriyorlar. Çinlilerle yakın temas halindeyiz ve şu Almanlar meselesi de muhtemelen bir şey değildir. Bana tek başlarına bir şey yapacaklarmış gibi gelmiyor ve böyle zamanlarda medyada ne tür söylentilerin çıktığını bilirsin. Gerçekten minnettar olmamız gerekir. Bu kadar farklı ulustan insanın şeytan denizden yükseldiğinde Tanrı'nın etrafında toplandığını görmek muhteşem.
Gözlerini ovuşturdu.
Peki gerçekten nasıl gidiyoruz Jude? Sana diğerlerinin önünde sormak istemedim. Çünkü bazı şeylerden bahsetmek istemeyebilirdin. Seni zor duruma sokmak istemedim. Şimdi bana dürüst ol. Daha ne kadar sürecek?
Çok değil. Önemli bir keşfin eşiğindeyiz.
Çok değil dediğin süre ne kadar?
Rubin eğer her şey planlandığı gibi giderse 1-2 gün içinde hazır olabileceğini söylüyor. Laboratuvarda şansımız yaver gitti. Yır birbiriyle iletişim kurmak için feromon kullanıyor. Maddeyi yapay olarak üretmeyi başardık ve...
Detayları geç, Rubin bu işi halledebileceğini düşünüyor mu?
Bundan emin efendim dedi Lee, ben de öyle.
Başkan dudaklarını büzdü. Sana güveniyorum Jude, bilim insanlarıyla ilgili bir sorun var mı?
Hayır diye yalan söyledi. Daha iyi olamazlardı.
Sakin ol dedi kendi kendine. Sadece soru soruyor. Hikayeler anlatmak Vanderbilt'in çıkarına değildi. Şişkop için zehirli bir dili vardı. Ama kendini zor duruma düşürecek bir şeyi asla söylemezdi.
Sizi temin ederim ki efendim dedi. İyi bir ilerleme kaydettik. Bu sorunu tamamen sizin çıkarınıza uygun olarak çözeceğime söz veriyorum. Dünyayı kurtaracağız. Amerika Birleşik Devletleri dünyayı kurtaracak. Siz dünyayı kurtaracaksınız.
Tıpkı filmlerdeki gibi öyle mi?
Daha bile iyisi.
Başkan kederli bir şekilde başını salladı, sonra Lee'ye gülümsedi. Eski geniş sırıtması değildi belki ama hala boyun eğmez ruhundan izler vardı ve kadın bunun için ona hayrandı.
Tanrı seninle olsun Jude.
Telefonu kapattı. Lee koşu bandında devam etti. Aniden bu işten sıyrılabileceğinden şüphe etmişti.
Muharebe Bilgi Merkezi. Mesajın denizdeki yaratıklar hakkında söylediği her ne olursa olsun, Shankar'ın midesi yemeğe olan ihtiyacını öylesine gürültülerle belli etmişti ki, Krov gurultuyu dinlemeye daha fazla tahammül edemeyerek onu yemek yemeye gönderdi.
''Ama ben iyiyim.'' diye ısrar etti adam.
''Bana bir iyilik yapmış olacaksın.'' dedi Krov.
''Yemek yemek için vaktimiz yok.''
''Biliyorum ama açlıktan iskelete döndüğümüzde hiçbir işe yaramayacağız. En azından beni besleyen Lucky Strike'larım var. Haydi Murray, mideni doldurup geri gel ve iyi bir fikir çıkartıp dertlerimizden kurtar bizi.''
Shankar gitti ve Crow yalnız kaldı. İhtiyacı olan buydu. Shankar'la ilgili bir durum değildi. O parlak bir bilim adamıydı ve müthiş bir yardımcıydı. Ama uzmanlığı akustikti. İnsan dışı düşünce biçimlerini okumak onun için zordu. Ve üstelik Crow en iyi fikirlerini hep sigara dumanı altında tek başınayken bulmuştu. Bir sigara yaktı ve problemin üzerinden bir daha geçti. H2O, suyun içinde yaşıyoruz. Mesaj bir duvar kağıdı deseni gibiydi. Tekrarlayan H2O motifleri. Tekrar tekrar aynı motif vardı ama her biri H2O bir ikincil veriye bağlanmıştı. Birbiri ardına milyonlarca veri çifti. Grafiğe çevrildiklerinde çizgi gibi görünüyorlardı. En bariz çıkarım ikincil verinin suyun bir özelliği veya suda yaşayan bir şeyle ilgili olduğuydu.
Ama belki bu düşünce yanlıştı. Yır kendisi hakkında ne anlatmak isteyebilirdi? Su, başka?
Crow soruyu zihninde evirip çevirdi. Aniden bir analojiyi düşündü. İki ifade. Birincisi bu bir kovadır. İkincisi bu sudur. İkisini birleştirince bu su dolu bir kovadır. Su molekülleri birbirinin aynısıdır ama bu kova için geçerli değildir. Kovayı tarif eden veriler onun biçimine, desenine ve dış yüzünün yapısına göre farklılık gösterecektir. Kova için farklı tanımlamalardan bir tek veri kaydı çıkarmak farklılaştırıcı bir meseleydi. Ama kovayı su dolu olarak tanımlamak kolaydı. Sadece her esas kova tarifine ikinci bir ifade su eklemek yeterliydi. Ya da tam tersi, H2O suyla hiç ilgisi olmayan bir şeyi anlatan veriler ile eşleştirilebilirdi. Mesela kova. Suyun içinde yaşıyoruz. Ama bu su nerede? Sabit bir şekli olmayan bir yeri nasıl tarif edersin? Onu sınırlayan şeyle, kıyılar ve deniz tabanıyla. Boş alanlar kıyıların çevrelediği kıtalar, kenarları ise kıyılardı. Crow neredeyse sigarasını yere düşürüyordu. Klavye ile komutlar girmeye başladı. Aniden çizgilerin neden bir resim ortaya çıkarmadığını anlamıştı. Çünkü iki boyutlu değil, üç boyutlu uzayı tasvir ediyorlardı. Birbirlerine oturmaları için bükmek gerekiyordu. Üç boyutlu bir şeye dönüşene kadar bükmek. Bir küre, dünya gezegeni.
65. ayrımın sonu. Sayfa 671.